yapabilirdim. Bir şey yakaladı muhabir. Muhabir şunu düşünecek. Ya ben bu haberi getirdim, koydum. Benim kanalım ceza aldı. Ben zaten burada 3 kuruş maaşla çalışıyorum. Evet. Bu haberi verdim. Bu haber yayınlandı. Şimdi bu haber gitti, haber müdürü aldı. O da düşünecek. Ya bu haber yanından biz de ceza alırsak. Ya patron bana kızar, muhabir bana... Ne yapalım?
Son dakika haberi görüyorsunuz. Bayağı. Konuyu zaten birkaç gün önce de konuştuk. Buyurunuz. Cemal Kaşıkçı dosyası artık devredildi. Bundan sonra... Buyurun.
Ne dedik?
Suudi Arabistan'da görülecek.
Takipçisiyiz. Bizim sınırlarımızda cellatlar geldi, kesti. Sonuna kadar 26 kişiyi yargılayacağız. Şu dedi, bu dedi. Demediğimiz laf kaldı. Aradan 4 sene geçti. Dosyayı geri yolluyoruz.
Durdurma niye? Kararı verildi.
Kapattık diyoruz. Davada. Evet. Niye kapatıyoruz? Çünkü Suudilerle biz bununla iyi ilişkiler kurup biraz para alacağız diye.
Bunun adı her yerde çürümüşlük değil mi?
Tamamen bitmişlik. O da evet. Çürümüş. Hiçbir farkı yok. Evet. Diyanet İşleri'nin Rütük şeyiyle bunun arasında hiç farkı yok. Ahlak kendi çünkü ahlaklarını, kurumların işte etik kalmadı. Kurumların bir yargının bir etiği vardı, bir anlayışı, bir duruşu vardı. Her hakim kendine göre karar verip kafasına göre gidemiyordu. Bir duruş vardı. Bütün bir tavrı, bir çerçevesi vardı. Dışişleri Bakanlığı'nın, Savunma Bakanlığı'nın, herkesin bir kendi kurumsal kimliği, kurumsal değerleri vardı. O değerleri yok ettiler, çökerttiler. Evet. Kendi ahlak anlayışlarını... Devletin anlayışı bizim şeyimiz gibi.
2018 yılında korkunç bir cinayet işlendi. Korkunç bir şekilde Cemal Kaşıkçı oradan
kaldırıldı. En büyük tepki gösterdi. Kabul edilemez dedi.
Türkiye büyük bir tepki gösterdi. Haklı bir tepkiydi. Suudi Arabistan'a ve davanın dedi takipçisi olacağız. Burada görülüyordu dava. Ve nasıl olur da elini kolunu sallayarak katiller gelir. Burada cinayeti işler ve yine elini kolunu sallayarak gider denmişti. Ama sonra ne oldu? Suudi Arabistan'la ilişkilerin düzeltilmesine karar verildiğinde Cemal Kaşıkçı dosyası da kapatıldı davası.
Helal olsun. Çok zeki bir herifmiş Veliaht Prens. Niye? Bir, bu gazeteciyi öldürmek için Türkiye'yi seçti. Dedi ki burada Türkiye'de ben bunu keser biçersem benim yolladığım cellatlar hiç kimse dokunmaz. Atlar uçaklara gelirler. Türkiye ondan sonra harekete geçer. Almanya'da bu işi yapamam. Hollanda'da yapamam dedi. Bak Türkiye'yi seçtiler.
Adamı sonra da bu işten yırtarım dedi muhtemelen.
Sonra ya biraz bağırırlar, çağırırlar. Sonra ben para bende bol. Türkiye'yi alırım kucağıma. Aa, gelmel derim, dosyayı da kapatırım dedi. Almanya'da olsa dosya kapanır mıydı? Hollanda'da olsa kapanır mıydı? Hükümet kapatıyorum dese, hükümet. Hı hı. Hollanda hükümeti kapatıyorum dese, savcı, hakim dinler miydi hükümeti?
Bunu nasıl izah ederler mesela? Işte, sorsanız Türkiye'ye, ne diyecekler şimdi? Nasıl savunacaklar?
Yani yok sayıyorlar ya, yok sayıyorsun.
Hiç bu konuda olmamış gibi davranmıyorlar
mı? Ya burada
mı?
Hep konuş. Diyoruz ya, devlet çok güçlü, devlet devlet değil, Erdoğan çok güçlü. Tabii. İkisi arasında tabii, fark var. Erdoğan çok güçlü ama ortada devlet yok.
Devlet yani, olmadığı için o güçlü zaten.
Yani bir, zaten aynen yani güçler terazi değişiyor yani. Devletin gücü azalıyor, Erdoğan'ın gücü artıyor. Dolayısıyla kurum kalmamış durumda. Devlet derken Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumlarıyla beraber ayakta değil.
Normal. Yeni Şafak'ta var mı bir şey buna bir tepki?
He? Yani şey adına, devletin itibarına da en azından kurumların itibarına da gölge düşüren bir hadise. Türkiye bu haliyle bu topraklarda işlenen suçları bu topraklardaki suçlunun menşeine göre göndereceğim diyor.
Param varsa gel bu topraklarda suç işle. Suç
ve işle, hala evet. Hukuk devleti olduğunu söyleyebiliyorum.
Kara paracı baranı bizim savcı hakimle bir oldu. Tabii. Olmayan bir rapor hazırladı. Masak raporu. Varmış gibi gösterdiler. Masak raporu halbuki tam tersiymiş. Onu gizleyerek başka rapor. Adamı tahliye ettiler. Mal varlıklar üzerinden tedbiri kaldırdılar. Bankadaki parasını blokajı kaldırdılar. İçişleri Bakanı çağırdı adama. Dedi ki senin hakkında kötü şeyler olacak. Kaç dedi. Adam kaçtı. 130 milyon dolarlık mal varlığını sattı. Parasını da aldı. Oh şimdi gidiyor. Dediklerine göre bir ev tutmuş şeyde. Avusturya'da bir Amerika'ya gitmiş, ifade vermiş, gelmiş. Son okuluk o da keyif çatıyor. Peki o adam kim bunu bırakan başsavcı vekili?
Anayasa Mahkemesi.
Hayır. Başsavcısı. Cumhuriyet Başsavcısı Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Bunu kurtaran başsavcı vekili de şu anda Adalet Bakan Yardımcısı.
Hatırlarsınız.
Şimdi düşünün ülkedeki
Suudi
adalet.
Suudi katilleri tanıyoruz demişti. Demişlerdi. Kimleri kastediyorlardı? Hep pekala biliyoruz. Şimdi katiller dediği kişilerin eline dosyayı geri verdiler. Bu davayı sattılar.
Tabii canım, bitti, kapandı gitti.
Gitti artık bu saatten sonra bu yani. İşin ilginç yanı tabii bu tip hukuksuz bir kararın tamam politik olur. Politikacı şunu isteyebilir. Ya Suudi Arabistan'la ilişkimizi düzeltmek istiyoruz ama maalesef böyle de bir vaziyet var geçmişimizde. Hakimler, savcılar keşke şu adamı salsalar da Suriye'ye, Suudi Arabistan'a gönderseler diyebilir. Politikacı böyle düşünebilir.
Ama yargı
tamam madem öyle sen istedin. Senin paşa gönlün böyle istediği için ben de böyle yapayım demez. O yüzden zaten kurumlar deyince yasama ayrı, yürütme ayrı, yargı ayrı. Bunların üçü organize olunca devlet oluyor zaten. Bu üçünü tek bir kişiye bağladığınız zaman o devlet olmuyor. O kurum olmuyor, o demokrasi olmuyor.
Takas oluyor işte siyasetle, hani casuslukla veya başka iki ülke karşılıklı takas yaparak o kendi suçlusunu alıyor. Sen onun şeyini veriyorsun falan. Böyle bir... Bunun dışında yargıya sen... O savcı, savcının baştan emretler ya bu davayı aç diye. 26 kişi hakkında. O savcının şunu söylemesi lazım. Suçun işlendiği yer Türkiye Cumhuriyeti toprakları değil. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında işlenmedi. Bu sebeple o kişiler Türkiye'de değil. Ben olmayan kişiler ve Türkiye Cumhuriyeti topraklarında işlenmeyen bir suç için. Türkiye Cumhuriyeti TC savcısı olarak ben böyle bir soruşturma yapamam. Böyle bir tanem. O zaman git Almanya'daki bu suçu bir Türk birisine yaptı. Buradan soruşturma. Böyle bir şey olabilir. Adam Suudi toprakları üzerinde bir cinayet işledi. Madem baş... Peki bunu yapmadın emirle.
Madem baştan böyle.
Böyle. Emirle o zaman açtın soruşturmayı. Mahkemeyi de 4 yıldır sürüyorsun. Sonra diyor ki savcı ne oldu da bunu Suudi Arabistan'ın iadesi konusunda savcı mütalaa verdi. Dosya yargılamayı durduralım. Yeni bir gelişme mi var? Yani birisi Türkiye'ye gelir, yakalarsın. Ha işte bu öldürdü dersin. İşte bulduk dersin. Şey öbürküleri durduralım. Onları gitti.
Hal böyle olunca bir sonuç doğuyor. Bir sonuç doğuyor.
Hep
Türkiye'de bir biçimiyle hapse girmiş şeyler, yabancı insanlar. Yüzünden Türkiye çok ciddi bir politik baskı altına tutuyor. Mesela Raik Brunson'ı hatırlayalım. Deniz Yücel'i hatırlayalım. Herkes şunun farkında. Dünyadaki herkes şunun farkında. Ya Türkiye'ye biz şöyle bastırırsak eğer, Erdoğan'a şöyle bastırırsak herkes biz bunları çıkar. Nitekim öyle de oluyor.
Ama, kim çıkamıyor? Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı.
Mesela Osman Kavala
ama
çıkamıyor.
Ama elinde güçlü kanıt, belge olmadan Raik Brunson elinde çok güçlü kanıtlar olsa bırakmayabilirsin. Koyarsın Amerikan'ın önünde. Dersin ki kardeşim bak bu kadar büyük bir şey var. Koyamıyorsun belge, bilgi, topladıkları.
Fanteziler yapıyor.
O gizli tanıklar iki tane onunla görüşmüş, bununla görüşmüş. Bilmem kimle telefon görüşmesi yapmış gibi bir uyduruk iddianame sen savunamıyorsun. Sonra da hadi gitsin diyorsun.
Ya bizim işte ekonomi tarihimizde Branson krizi olarak geçti yani. 2018 yılında yaşadığımız dolar şoku hatırlatalım.
Tabii.
Trump Erdoğan'a tehdit etmişti. Şimdi ekranda söylemeyeceğim bir hakaret etmişti. Evet. Bir mektup yazmıştı. Onun üzerine
kurlar ne olmuş?
Kurlar bir gün Eylül 2018'de 7 liranın üzerine çıkmıştı. Bir gecede böyle 4 liradan 7 liranın üzerine çıkmıştı. Onun üzerine Raik Brunson serbest bırakılmıştı. Amerika'ya gitti. Amerika'ya da Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağıyla gitti.
Aynen.
Yani bak bu kadar böyle bir çelişkiler yığını. Trump teşekkür ediyorum Erdoğan'a dedi.
Evet. Bak, ve kabul etti.
Ve kabul etti. Her şeyi tamam dedi. Bunun hepsi oldu. Siz Türkiye'deki hapishaneden bu şekilde adam alabiliyorsunuz. Görüntü bu. Şimdi Suudi Arabistan'da yaşanıyor aynısı.
Suudi Arabistan'da aldı.
Bir dosyayı kapatabiliyorsunuz. Ne karşılığında? Sanık. Muhtemelen biraz para karşılığında.
Değil mi? Para yani.
İlişkiler kuralım, gelip Türkiye'de yatırım yapalım. O kadar şey yapıyorsun, Çin gitti, gelin ben tedarik bizde yapın, merkez üssü ben olayım diyorsun, bir kişi dönüp gelmiyor. Hem de ucuza yatırım yapmak kadar bir Alman için, bir İtalyan için, bir İngiliz için, Fransız için. Ama ne kadar ucuz ya parayı bozduğunuz zaman böyle para. Evet. Bir düşün geldi adam 100 milyon euro ile geldi burada istediği gibi.
Bir de işte üstüne şeyi koyun Bakan Nebati'nin yatırımcılara sözlerini boş verin bürokrasiyi hallederiz. Biz her şeyi kılıfına uydururuz. Zaten yargı kararları yerlerde zaten yargı hukuk devleti zaten değiliz. Diyor. Bürokrasi de yok, yargı da yok. İsteyen istediği gibi at koşturur, istediğini
bürokrasi
yapar.
Bürokrasi var ama bak nasıl direniyor zamlara karşı aslında.
O da var. Peki şimdi Cemal Kaşıkçı haberi önemliydi. Dava dosyası Suudi Arabistan'a gönderildi. Biz Erzurum'daki bu Diyanet şeyinde Kur'an kursuna yaşananları ve bu nedenle Diyanet'in neden rahatsız olduğunu ve bu haber